İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bu hafta da beraberiz. Bu yılın 13 numaralı yayını 25-30 Mart arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Her zaman tekrarladığımız gibi Tekno Seyir'in yayınlarını teknoseyir.com'dan, YouTube'dan takip edebiliyorsunuz. Bu haberlerin, birazdan konuşacağımız haberlerin başlıkları teknoseyir.com'da var. Daha fazla detay istiyorsanız linkleriyle kaynağına gidebilirsiniz. Spotify'dan bizi dinleyebiliyorsunuz bu yayını. Bizi desteklemek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğiyle, teşekkür özelliğiyle bize omuz verebiliyorlar. Çok değerli katkılar var, çok sağ olsunlar. Görüyoruz, isimlerinizi söyleyemesek de yayında biz onları görüyoruz. Herkese teşekkürler. Hep söylediğimiz gibi bizi dinlemeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız, beğendiyseniz like düğmesine basmanız da bizim için katkıdır. Hala abone olmayan arkadaşlar varsa YouTube'da abonelik özelliğini de kullanmalarını isterim. Ücretsiz bu abonelik. Katıl bir ücret üzerinden çalışıyor. Normal takip için bir ücreti yok. Ama bizim için destek. Çok teşekkürler. Neyse, sözü çok uzattık. Hemen konuya geçelim. Gündem maddelerine geçelim. Şu gözlükten kurtulayım. Evet, TeknoSeyir'in geleneği böyle yıllık özel günleri falan her zaman geç bildirir. Bu sefer yine aslında tam bir gün var ama dinlediğinizde geç olacak. Dünya Yedekleme Günü. Bunu zaten biz hep haber yapıyoruz. Bu sene de 31 Mart tekrarlanıyor. Önemli bir gün çünkü şöyle. Evet, hani bütün bilgisayarlarınızın, telefonlarınızın içinde gigabaytlarca veri var ve tamamını yedekleyecek süre uzun sürecektir. Ya da o kadar alan, mecra olmayabilir. Ama diyoruz ya, en önemli o dosya telefondaki yüzlerce, binlerce fotoğraftan birkaç tanesi çok önemlidir sizin için. Gitse çok üzüleceğiniz fotoğraflar vardır. Hiç olmazsa onları yedekleyebilirsiniz bugün. 31 Mart'ı böyle değerlendirebilirsiniz. Eskiden özellikle fotoğraflarda bir sıkıntı var. Çünkü fotoğraf eskiden fotoğraf makinesiyle çekilip tab ettirilen, kağıda bastırılan bir şeydi. O kağıtta duruyordu o fotoğraflar, albümlerde misafir gelince gösteriliyordu. Artık fotoğraf dijital bir şey ve telefondan dışarı çıkmıyor. Yine dijital fotoğraf makinesi zamanında da iyiydi. Hani o makinenin çünkü belleği, kartı dolduğu için bir yerlere aktarılıyordu. Şimdi telefondan dışarı çıkmıyor fotoğraflar ve genelde de telefonun başına bir şey geldiği zaman gidiyor içerikte. Bir yedeklemek, yani ben çok zor duruma düşen arkadaşlarımı gördüm. O telefonun gitmesiyle, fotoğraf arşivinin gitmesiyle çok üzülen arkadaşlarımı gördüm. En önemli verilerinizi, sırf ben fotoğraf dedim ama siz onun Word dosyaları, çalıştığınız, sizin yazdığınız şeyler, ıvır zıvır Excel tabloları, dokümanlarınız, öyle düşünebilirsiniz. En kritik şeylerinizi, bir tane 16 GB USB stick alsanız sığar. Yedekleme deyince çoğu kişi şunda takılıyor. Ya, bilgisayarınıza kurduğunuz Battlefield bilmem kaç oyunu. Onun yedeğini almayacaksınız. O yine indirirsiniz zaten. İnternetten indirmiş olduğunuz filanca dizi. Onu yedeklemeyeceksiniz. Yine indirirsiniz. Hani en kötü senaryoyu düşünün. Yedeklenecek şeyler sizin eşsiz dokümanlarınız. Onlar da o kadar tutmuyordur zaten. Onları fazla masrafsız yedeklersiniz. Kolay gelsin şimdiden. En azından yılda bir kere. Hiç yoktan iyidir. Evet. İlginç bir mesele var. Geçen hafta hatırlarsanız, geçen haftanın gündeminde iki tane falan Çin işlemcisi haberi vardı. Biri Caoxin işlemcileri, biri de Alibaba'nın kendi işlemcisini yaptığı, hani uzun zamandır yaptığı, onu yenilediği falan. O da neydi? Shanti mi neydi adı? İlginç, geçen hafta o haberi işte hafta sonu sizinle paylaştık. Hemen bir iki gün sonra Çin'den işlemci konusunda bir gelişme daha geldi, bir haber daha geldi. Bayağı bomba bir haber. Çin devlet işlerinde, devlet bilgisayarlarında AMD ve Intel işlemci kullanımını yasakladı. Windows'u da yasakladı. Microsoft Windows'u da yasakladı. Yabancı kaynaklı veri tabanı, database yazılımlarını da yasakladı. Şimdi önemli bir mesele çünkü Intel'in satışının %27'siymiş Çin. AMD'nin %15'iymiş. Bu iki firma için de büyük darbe. Intel'in dörtte biri gidiyor bir anda. Cirosunun ya da işte satışının. Evet, Çin server tarafında da ben bu haberi ilk okuduğumda dedim ki ya bunlar hani memurun önündeki bilgisayar, istemci, client. Oradan yasaklarlar da serverda bir şey yapamazlar diye düşünmüştüm. Yok, sunucu tarafında da yasaklanacakmış. Kendi işlemcilerini kullanacaklarmış. İşte tabii bu tahmin ediyorum ki sadece bu Chaoshin'le falan olacak iş değil. Çünkü geçen hafta konuştuk performansının çok düşük olduğunu, bu işlemcilerin daha emekleyen bebekler olduğunu konuşmuştuk. Ama bir VIA var. VIA'nın x86 lisansı falan meselesi var. Herhalde onları da işin içine katacaklar. Evet, böyle bir ciddi bir karar alınmış. Şimdiye kadar Çin'in hani bu Amerika ile olan yıllardır süren teknoloji ya da ticaret, siz nasıl okursanız, savaşında Çin'in en büyük hamlesi olarak görülüyor. En büyük darbesi ya da öyle diyelim olarak görülüyor. İlginç bir mesele. Evet, işlemcilerden devam edelim. AMD Zen 5 mimariyle masaüstü işlemcilerin hazır olduğu, işte bazı firmalara iletilen dokümanlarda falan bu işlemcilerin kod olarak da olsa gözükmeye başladığı fark edilmiş. Yani sevk edilmeye hazır gözüküyor bu işlemciler. Zen 5 mimarili masaüstü işlemciler dediklerimiz Ryzen 8000 serisi oluyor. Mobilde zaten var da işte masa üstünde AM5 sokete takılacak bunlar. Şu andaki kullanılmakta olan güncel AMD soketine takılacak Ryzen 8000 serisi. İki model öne çıkmış, hani dikkat çekmiş. Birisi 8 çekirdek 16 iş dizisiz çalıştıran 170 watt bir işlemci. Birisi 6 çekirdek 12 iş dizisi çalıştıran 105 watt bir işlemci. Bunlar bayağı güçlü işlemciler. Çin kullanamayacak, işte kullanmayacak, kullanamayacak demeyelim. Kullanmayacak. Bize gelir de biz umarım kullanırız. AM5 soketlere takarız bu işlemcileri. Zen 5 çekirdek mimarili işlemciler AMD'de. Bir kendi işlemcisini üreten firma da Rusya. Hani çok öne çıkmasa da birazcık teknolojiyi geriden takip etse de Baykal diye bir üreticileri var. 28 nanometre falan üretim teknolojisinde işlemciler üretiyor. Bu işlemcilerdeki frenin, şimdi bir işlemci ürettiğiniz zaman o bir silikon plak üzerinde işlemciler oluşturuluyor ya, wafer denilen. Sonra kesiliyor oradan çekirdekler. Onların hepsi çalışır durumda olmuyor. Bir verim dedikleri, yield dedikleri bir mesele var. Bir miktar zayiat oluyor orada. Rus işlemcilerde, Baykal'ın ürettiği işlemcilerde o zayiatın yarı yarıya olduğu belirtilmiş. Yarısının çöpe gittiği, bozuk çıktığı belirtilmiş. İşte Rusya, tabii o da bir sürü yaptırıma uğrayan bir ülke. Çin, başka çalışabileceği başka ülkeler, partnerler sürekli arayışındaymış. Bu çekirdeklerin bir de packaging neden bir çekirdeğin işlemci haline gelmesi işi var. O konularda falan sürekli daha iş iyi çalışacak partnerler arıyormuş, çözüm geliştirmeye çalışıyormuş. 28 nanometre işlemciler. Hatırlarsanız Türkiye'de 28 nanometre üretecek diye bir konu vardı geçen aylarda. Bir de kenardan bir İşte Türkiye Rusya'dan teknoloji transfer edip, makine transfer edip işlemci üretecek diye ayrı bir tartışma dalgası diyeyim açılmıştı. Bu Rusya'nın teknolojisi bu düzeyde demek ki. Biz de böyle mi başlayacağız bilemiyorum. Şimdi konu, birazdan yine bir Rus haberi olacak da. Microsoft'a geldi konu. Dünyanın en değerli firması haline geldi. Şimdi hep bu konularda her hafta haber olmaya başladı. Nvidia'dan bahsetmiştik. Yükselişinden, sıçrayışından. Şimdi Microsoft dünyanın en değerli firması haline gelmiş. Herkesi geçmiş, Apple'ını, Google'ını. 3 trilyon dolar pazar değeriyle. Trilyon dolar. Dünyanın en pahalı firması Microsoft olmuş. Bunda da Microsoft'un şu geçen aylarda yaptığı doğru yapay zeka yatırımlarının etkisi olduğu belirtiliyor. Ve daha da yükselecek deniyor. Microsoft'un haberde demişler ki iPhone anı. Hani Apple'ı nasıl iPhone uçurdu, her şey değişti. Bu AI, yapay zeka Microsoft'un iPhone anı olacak şeklinde yorumlamış yorumcular. Bakalım, daha biz hani Copilot ekleniyor falan filan ama öyle bir dev bir fark henüz bir kullanıcı olarak biz görmedik. Ama gelecek bu yapay zeka ile ilgili yatırımlar, değerlendirmeler hep daha da büyüyeceği düşünülerek yapılıyor. Rus işlemciden söz etmiştik. Microsoft kendi sunduğu bulut hizmetlerinden Rus firmalarını çıkartacakmış. Zaten daha önce de çıkartacağım falan demiş ama hep o son tarih ertelenmiş. Şimdi artık bu ay kesin çıkartıyorum demiş. Orada da farklı yorumlar yapılmış. Hani Microsoft'un da açıklamaları. Microsoft diyor ki hani biz böyle politik bir baskıyla, siyasi baskıyla bu işi yapmıyoruz, bu kararı vermiyoruz. Ama bu Rus firmalarına bütün dünyadan yaptırım uygulandığı için hani bu hizmetleri, şeyleri veremiyorlar. Bulut kullanarak verdikleri hizmetleri veremiyorlar, edemiyorlar. Biz o yüzden onları çıkartıyoruz gibi. Artık ne kadar inandırıcıdır bilmem. Bir açıklama yapmış Microsoft ama bu ay çıkartıyorlarmış. Azure bulutundan hizmet alan Rus firmalarını. Bu zamana kadar tuttuklarına şaşırdım. Çünkü kaç yıldır Rusya'ya yaptırımlar uygulanıyor. Bir Amerikan firmasının yıllardır hizmet satmakta olmasına şaşırdım aslında. Microsoft'tan bir haber daha var. Aslında iki haber var da bu daha ilginç. Ray tracing işlemlerini hızlandırmak için SSD'den yararlanacakmış Microsoft DirectX'in ray tracing kısmında. Şöyle, ekran kartlarının bellekleri hala nispeten az. 16 GB, 24 GB kartlar var da o kartlar kaç kişide var? Pahalı kartlar. Ortalama bir kullanıcının ekran kartı belleği az. Ray tracing işlemlerini hızlandırmak için SSD'yi bellek gibi kullanacakmış DirectX. Tabii hani bellek yetmezse diski takas dosyası olarak kullanmak, takas alanı olarak kullanmak yıllardır olan bir şey ama bilirsiniz ki o çok yavaştır, hiçbir şeyi çözmez. Ama SSD tabii mekanik diskle karşılaştırılabilecek gibi değil. Çok çok hızlı. Hele günümüzün PCI Express SSD'leri. Onun bir yaratıcı kullanımı. Belki işe yarar. Bakalım. DirectX'e yeni gelen özellikler. Bir de haftalardır gündemi işgal eden bir mesele. WordPad'in Windows 11'den çıkartılması meselesi. Tarihi belli oldu, bu senenin sonbaharı. 2024'ün sonbaharında Windows 11 24H2 sürümü yayınlanacak. Bir güncelleme yayınlanacak. O sürümde WordPad olmayacakmış, çıkacakmış. Bilemiyorum, kullanan var mı WordPad'i? Hani Notepad tamam, en çok kullandığımız şey. Word ya da işte eş değeri bir şeyler, ayrıca yüklediğimiz, büyük çaplı işleri yaptığımız yazılımlar tamam. Herkes bir şekilde kullanıyor. Kimi online, kimi yükleyerek. WordPad hani pek de kullanmadığımız bir şeydi. Rich Text Format diye bir şey var bu WordPad'in yaptığı, RTF. Hiç kullandınız mı? Kullanmadınız herhalde, ben de kullanmadım. Hiç bence gidişine pek kimse üzülmeyecek. Geçen haftadan bu haftaya yansıyan bir haber. Uzayan bir haber. Amerikan devleti Apple'ı dava etmişti. Çok ciddi suçlamalarla. İşte müşterileri kendine esir ediyor, başka markaları kullanmasını engelliyor, zorlaştırıyor falan. Daha pahalı sürekli cihazlar almak zorunda bırakıyor tüketicileri diye. Çok ciddi suçlamalarla Amerika kendi firması Apple'ı dava etmişti. Şaşırmıştık. Şimdi bu davanın ardından tüketiciler de kendi davalarını açmaya başlamışlar. Hani furyaya kapılalım, bize de bir şey düşer diye mi düşünüyorlar bilmiyorum. Tüketiciler de tek tek bireysel olarak aynı nedenlerle Apple'ı dava etmeye başlamış. Bayağı bir Amerika'da zincirleme davalar açılmaya başlamış. Birleşecektir herhalde o davalar bir yerde. Düşene herkes vuruyor. Evet, dava haberleri çok. Avrupa Birliği Apple, Meta ve Google'ı takibe alıyormuş. Bunu açıklamış. Bir geçen haftalarda da konusu olmuştu. DMA diye kısaltıyorlar. Digital Markets Act diye bir uygulama çıktı Amerika'da. Bir yasal düzenleme çıktı Avrupa'da. İşte bu büyük dev internet firmalarının, hepsi Amerikan bunların, interneti işte kullanıcıları kafa kola mı alıyorlar, ne yapıyorlar, güçlerini kötüye kullanıyorlar mı, kullanmasınlar. Avrupa Birliği yine böyle bir şeye bulaşmıştı. Hatta hatırlarsanız Apple'ı korkutmuştu bu Epic meselesinde. Şimdi Avrupa Birliği demiş ki yine bu yasal düzenleme kapsamında Apple, Meta ve Google'ı 5 tane soruşturma başlatıyoruz demişler. Yıl sürecek demişler bunun incelenmesi. Tanıdığınız gerekçeler, işte sektördeki lider konumunu kötüye mi kullanıyor falan filan meseleleri. Hep aynı suçlamalar. Evet, 5 araştırma çok uzun bir süre sürecekmiş. Sonunda da ceza kesecekler, siz de tahmin edersiniz. Biz de. Şimdi bu birlik olalım. Önümüze gelene bir tekme şeyi, haberleri. Intel, Qualcomm ve Google, Nvidia'ya karşı birlik olmuşlar bunlar da. Nvidia'nın yapay zeka falan işinde roket gibi yükseldiğini biliyorsunuz. Arayı da deli açmış olduğunu biliyorsunuz. Şimdi Intel, Qualcomm, Google bir araya gelmişler. Nvidia'ya karşı bir birlik oluşturmuşlar. İlk vurdukları yer de Nvidia'nın yapay zeka donanımı değil, yazılım tarafı, CUDA. Nvidia'nın yazılım aracı biliyorsunuz. CUDA'ya karşı bunlar bir WAN API diye programlama arayüzü. WAN API diye bir girişim başlatmışlar. Intel, Qualcomm ve Google bunu hazırlayacaklarmış. Kendi donanımlarında çalışacakmış. Böyle Nvidia'ya en azından yazılım tarafında çelme takar mıyız diye düşünmüşler. Tabii böyle birlik olalım falan şeyinde bunda da yasal sıkıntılar çıkıyor bir yerden sonra. Bakalım ne olacak. Nvidia'ya karşı artık böyle hani Intel dahil böyle bir büyüklükte ittifaklar gerekiyor. Tek başına dünyaya karşı Nvidia. Evet, yapay zeka tarafından geçen haftalarda Amazon'un Anthropic isimli bir firmaya yapay zeka girişimine yatırım gerçekleşeceğini haber yapmıştık. Bu 4 milyar dolar. Bu yatırım gerçekleşmiş. Amazon da yapay zekadaki bu devrimi çok hızlı ilerleyen, bir anda gelen değişimi yakalayamamış firmalardan. Aynı Google gibi. Onlar da hazırlıksız yakalandı ya da öyle gözüküyorlar. İşte şimdi herkes zararını telafi etmeye çalışıyor. Amazon da bu Anthropic girişimini çıkış buldu. 4 milyar dolar yatırımla oraya ortak oluyor. Yapay zeka çok dengeyi değiştirdi. Çok daha tam etkilerini görmedik bence. Sektörde de, dünya ticaretinde de çok şeyi değiştirdi. Şimdi bu haber önemli. Geçen haftalardan da hatırlayacaksınız. Size geçen hafta bir bahaneyle şeyden bahsetmiştim. Modüler güç kaynaklarının kablolarının hani ekran kartına diske takılan taraflarının bir standardı olduğu ama güç kaynağına takılan tarafta bir standart olmadığı, farklı markaların farklı pin dizilimleri kullandığını, o yüzden de işte Enermax'ınkini Corsair'de kullanmayın, Corsair'inkini Seasony'a takmayın, karıştırmayın kabloları demiştik. Ama meselenin bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum. Şimdi Amerika'da şöyle bir olay yaşanıyor. Bir kullanıcının bilgisayarında takılı olan EVGA güç kaynağı arıza yapıyor. Servise EVGA'ya gönderiliyor. EVGA bu güç kaynağını değiştiriyor. Adam da güç kaynağı değişmiş şekilde geliyor. Adam bilgisayarına geri takıyor. Bütün diskler yanıyor. Kablolar eski kablolar. Meğer EVGA modeli değiştirmese de kendi içinde pinleri değiştirmiş. Yani herhalde işte birilerine bir sürü güç kaynağı üreticisi kendisi güç kaynağı üretmiyor. Seasonic falan gibi markalara yaptırıyor ya. Herhalde EVGA'nın o güç kaynağını yaptırdığı partner değişti partiden partiye. Kullanıcıya da kabloları iletmemişler. Kullanıcı var olan kablolara yeni güç kaynağım geldi diye takınca adamın terabaytlarca diski yanmış. Korkunç bir durum. O zaman hani şöyle yapacağız. Ben size demiştim ki ya işte Enermax'ınki ile Corsair'inkini karıştırmayın falan. Artık demek ki marka içinde de hani bu güç kaynağının kutusundan ne çıktıysa onları da birbiriyle karıştırmayacağız. Corsair kullanıyorsan Corsair modelleri arasında da demek ki kablo transferi yapmayacaksın. Çok dert bu bizlere. Biz bilgisayarını söküp takan, tamir eden kullanıcılara çok dert. Bunun da umarım bir standardı oluşur. Evet, bu haberden çok bir böyle bilgilendirici haber, uyarıcı haber gibi oldu. Logitech ilginç bir webcam çıkarmış. Yani webcam de dememek lazım, kamera demek lazım. Bu hani pilli, 6 saat pili olan portatif bir yüksek kaliteli bir kamera ama Micro Four Thirds, normal kameralarda kullanılan, fotoğraf makinelerinde kullanılan Micro Four Thirds formatını destekliyor. Onun o sensörü kullanıyor, o objektifleri kullanıyor. Yani bu Logitech'in kamerasına siz uyumlu olan herhangi bir objektifi takabiliyorsunuz. Wi-Fi ile bağlanan, HDMI çıkışı olan, pilli, çok yüksek kalitede çekim yapan, işte sizin taktığınız profesyonel objektifleri kullanan bir kamera. $1000 kadar fiyatı var. Yani pek öyle webcam yerine aldım taktım, Zoom'da arkadaşlarımla konuşuyorum denecek bir kamera değil. Bunu şey demiş Logitech. Dışarıda çalışıyorsanız, hani görüntü stüdyonuzu dışarıda kuruyorsanız projeler için, çekimler için, hani normal SLR'ları falan kurmanız, düzeninizi kurmanız uzun sürer. Bu bizim mini kameralarla birkaç tanesini bir anda kullanabiliyorsunuz. Çok hızlı şekilde çekim ortamınızı kurarsınız demiş Logitech. Öyle anlamlandırmış. Mivo Core ürünün ismi. Hediyesi $1000'dan başlıyor, biraz pahalı. Evet, ürünler demişken Türkiye pazarından bir haber var. En önemli anakartlı firmalarından birisi Esrak, Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor. Türkiye pazarında zaten vardılar ama şimdi bir ofis kurup, bir Türkiye'ye yönetici, Türkiye'den, sektörden de deneyimli bir isim. Onların ben basın bültenini bekliyorum. Tam duyurmak için ama sektörden deneyimli bir isimle Türkiye'ye ofis kurmuşlar, yönetici atamışlar. Dolayısıyla daha hani Türkiye pazarında yerel olarak ürünleriyle Asrock yer alacakmış. İlginç firmadır, önemli firmadır. Genelde böyle olmayacak işleri yapar. Hani işte o chipsette efendim DDR4 desteği yoktur. Asrock üretir onu, o chipsetin DDR4'lüsünü üretir falan. Öyle bir ezber bozan yönleri vardır. Türkiye pazarında daha güçlü olacakmış. Biz de kutlarız, başarılar dileriz. Bir teknoloji haberi. Veri iletiminde yeni rekor. Bunu tabii internet hızı falan diye de haber yapmışlar. Yanlış değil. 301 terabit. Artık nasıl düşünebiliriz şeyi bilemiyorum. Hani bizler evimizde filanca megabit, 70 megabit, 50 megabit falan ki şanslıysak bir sürü kişi ADSL 16, 14, 12 megabit kullanıyor, internet kullanıyor. 301 terabit bağlantıya çıkmışlar Aston University diye bir yerde araştırmacılar. Evet. 50 yıl sonra evlere de gelir herhalde, bilemiyorum. Bir zamanlar bu haberler çok olurdu. Daha internet hani emekleme çağındayken mi öyle de demeyelim ama gelişmekteyken hep böyle bu rekorlar kırılırdı falan filan. İnternet 2 diye bir şeyden bahsedilirdi. 301 terabit uzun bir aradan sonra gelinen rekor. Tabii saniyede 301 terabit. Bu haberlerle uğraşırken bir tane de enteresan haber benim radarıma takıldı. Teknoseyir'de daha önce bunu dillendirdik miydi bilmiyorum. Ama Wi-Fi ne demek? Şimdi bilinen hani efsane, Hi-Fi'yi zaten biliyorsunuz. High fidelity demek, yüksek sadakat. Müzik cihazlarında orijinaline sesi en yakın veren cihazlar, yüksek kaliteli cihazlar Hi-Fi olarak isimlendiriliyor. Yani Wi-Fi'ın da wireless fidelity olduğu öyle bilinir, öyle tahmin edilir, öyle düşünülür. Üzerine kafa yorulmaz. Oysa biraz araştırmışlar bu konuyu. Böyle bir şey yok, ortaya çıkmış. Wi-Fi bir reklam kur. İş olarak bir reklam ajansına bu iş verilmiş, bir isim bulun denmiş. Onlar da Wi-Fi ile isim bulmuşlar. Tamam hani Hi-Fi'ye gönderme falan yapmışlar ama öyle wireless fidelity falan değilmiş. Bir reklam ajansının bulduğu bir kelimeymiş. Ben de böyle bilmiyordum açıkçası. Öğrenmiş olduk. Evet, oyunlardan birkaç haber var. Onlara geçebiliriz. Geçtiğimiz hafta GDC gerçekleşmişti. İşte bu Nvidia'nın büyük sunumu falan hep o etkinlikte gerçekleşti. Orada o uluslararası etkinlikte yerli oyunlar da vitrine çıkmış. Games from Türkiye. Türkiye diyecektim ama Türkiye. Games from Türkiye diye bir hareket başlatmışlar. 10 firma bu başlık altında oyunlarını yurt dışında sergilemiş. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, TOGET ve Bilkent Cyberpark, Cyberpark nasıl okuyorlar acaba? İşbirliğiyle böyle bir ön ayak olmasıyla Games from Türkiye girişimi başlamış. Yerli oyunlar GDC'de dünya vitrinine çıkmış. Tebrikler. Şimdi bu hafta satın alma falan haberleri bitmek bilmedi. Bir kere şu oyun dünyasının başına bela olan anlamsız bir Embracer Group meselesi var. Hani bir sürü oyun firmasını satın alıp hiçbir halt yapmayıp şimdi de onları satan bir girişimdi bu Embracer. Sata bitmedi. Hala satıyorlar. Şimdi de Gearbox'ı satmışlar. Take-Two ünlü firmalardan. Take-Two'ya satmışlar. Gearbox kendisi de ünlü. Gearbox deyince Borderlands oyun serisi. Homeworld. Brothers in Arms. Artık pek hatırlanmıyor ama önemli seri. Duke Nukem. Bunların hepsi Gearbox'ta. Başkaları da var. Gearbox ölmemiş. $460 milyon Take-Two'ya satılmış. Projelerini falan devam ettirecekmiş. İyi. Ölmesi kötü olurdu. Bir de bu haftalarda çok fazla işten adam çıkartan, küçülen Sega, Relic Entertainment var onların da bünyesinde. Relic Entertainment'ı ayırdı Sega kendisinden ama Relic yatırımcı bulmuş ve hayatına devam edecekmiş. Relic deyince de Company of Heroes. Önemli oyunlardan birisi. Daha 3 çıktı nispeten yeni. Homeworld yine serisi. Geliştiricisi Homeworld'un diyebiliyorum. Age of Empires. Ama Microsoft'un oyunu da işte Relic onu artık devralmıştı. Evet, önemli firma ölmeyecekmiş, devam edecekmiş. Güzel. Bu hafta bir Microsoft'tan, Xbox'tan şöyle bir hani bir beyaz renkli optik sürücüsü olmayan Xbox bir görüntüler çıktı ortaya ama onlar hani yamuk yumuk fotoğraflar, bir şeyi de yok. Doğru mudur, değil midir, montaj mıdır, maket midir belli de değil. Ben o yüzden çok üzerine durmadım. Ha, şey gözüküyor işte, normal Xbox X Series'in optik sürücüsü olmayan hali. Eğer öyle bir şey çıkarttıysa Microsoft, çok üzülürüm ya. Çünkü aynı şey, aynı cihaz, üzerinde optik sürücüsü yok. Neyse, onu geçelim. Fakat Microsoft tarafında Xbox'ın başı diyeceğimiz Phil Spencer ilginç açıklamalar yaptı bir röportajda. Hani bu konsol işi biraz tıkandı falan gibi yorumları var. Bu tıkanıklığı aşmak için ama önerdiği şeylerden birisi, bir kere diyor ki genç nesil bu exclusive bir konsola çıkan, bir tek o konsolun oyunu, başka yerde çıkmayan oyun. Genç nesil diyor bunu anlamıyor, hani genç nesil özgür olsun istiyor. Bir platforma bir oyunun mahkum olmasını diyor kabul etmiyor, idrak etmiyor. O yüzden hani o iş bitti diyor. Tamam. Hani şimdi tabii o exclusive falan mücadelesinde güçlü olmayan taraf olduğu için Microsoft, o doğru da söylese kimse onu dinlemeyecek. Diğer taraftan diyor ki Xbox platformunu biz Epic gibi başka oyun mağazalarına açacağız diyor. İlginç geldi bu bana. Bu hani tıkanıklığı aşmak için, hareket yaratması için bir çıkıştır diyor. Umarım öyle olur. Ben aslında şeyi hatırladım bu haberi incelerken. PlayStation 3 zamanında, ya yanılıyorum, siz beni düzeltin. Fakat PlayStation 3 zamanında Steam vardı PlayStation'da diye hatırlıyorum. Ama o Steam ne oldu? Hani bir şeye yaradı mı, açıldı mı? Onu hatırlamıyorum. Ama ben PlayStation 3'te Steam vardı ya da olacaktı gibi hatırlıyorum. Daha iyi, hafızası daha güçlü arkadaşlar, bizi aydınlatsın. Microsoft yalnız Phil Spencer Steam dememiş. Siz Epic demiş, Steam dememiş. Peki. Ha, ya da şey diyebilirsiniz aslında, şu anda Electronic Arts'ın platformu entegre Xbox, hani aslında böyle başka mağazalar bir anlamda hiç yok değil. Neyse, Epic demişken Epic'te şöyle bir haber var. Daha önce de bunun haberi çıkmıştı. Şimdi zaman yaklaştı. Epic Games'in hani uygulaması var ya, Epic Games Store, bilgisayarımıza kurduğumuz. Haziran ayı itibariyle Windows 7, Windows 8 ve 32 bit Windows 10 bu platformlardan çekiliyor. Windows 10'un 64 biti var, 32 biti var. 32 bitini kullanan vardır birileri. Çekiliyor. Bu şu anlama geliyor. Çalışacak. Yani bilgisayarınızda yüklüyse çalışmaya devam edecek ama güncelleme falan gelmeyecek. Ve ileride hani bu Epic'e yeni bir özellik falan eklenirse gelmeyecek sizdeki versiyona. Yani bir yerden sonra da tabii oyunlar, o özelliği, yeni özellikleri isteyen oyunlar hiç yüklenmeyecek, çalışmayacak falan. Öldü. Ama bilgisayarınızdan silinmiyor tabii ki. Siz kullandığınız sürece çalışmaya kırık dökük devam edecek. Haziran ayı hemen kapıda. Benim ilgimi çeken, biraz da heyecanlandığım bir haber. Hellgate London. Kaç kişi hatırlar? 2007 yılında çıkmıştı. İddialı, çok iddialı bir oyundu. Oyun serisiydi ya da diyelim. Umutlar büyüktü. Hellgate London bekleneni veremedi. Bir şey oldu, bir süre ortadan kayboldu. Sonra bir onu Koreliler mi, Çinliler mi ne çok sevdi. Orada bir devam etti, satıldı falan filan. Bir yere varmadı ama hani hiçbir zaman çok büyük olmadı. Fakat hani bugünkü Destiny falan gibi looter, shooter, hani çok item'lar üzerine işte item düşürmeli falan, upgrade etmeli, o item işinin, eşya işinin ön planda olduğu shooter oyunları. Bunun atası kabul ediliyor. Ben çok sevmiştim, çok hoşuma gitmişti. Biraz da şey hoşuma gitmişti, hani ilk Hellgate London, işte adından anlayacağınız üzere Londra'da geçiyor. Bir felaket sonrası Londra'da geçiyor. Hani orada hani az çok da bildiğiniz yerler falan var. Bana ilginç gelmişti. Başkaları öyle düşünmemiş. Kitapları falan da vardı bunun. Neyse, çok uzattım. Hellgate London geri dönüyormuş. orijinal projeyi başlatanlardan birisi Bill Roper kaynaklar bulmuş. O hep içimde zaten kalmıştı falan diyor bu işin, hani bu Hellgate London'ın ayağa kalkmaması. Çeşitli kaynaklar bulmuş, yatırımlar bulmuş. Bu Hellgate London'ı Hellgate Redemption diye geri döndürecekmiş. Bir daha şansını deneyecekmiş. Bakalım, oynarız. Umarım şimdiye kadar Destiny olmak isteyen oyunlar genelde felaket oldu. En şeyi Anthem, bir güzel örneği. Umarım yine öyle gerçekleşmez. Bu hafta son olarak Sony'den bir haber var. Sony'nin 2017 yılından beri bu gamepad'lerinin, DualSense kontrolcülerinin konsolla iletişim protokolü hakkında bir dava varmış. 2017 yılında Genuine Enabling Technology, GET diye kısaltıyorlar. Birazcık uyduruk bir isim gibi. Böyle bir firma Sony'yi dava etmiş 2017 yılında. Efendim, o gamepad'in konsolla iletişim protokolü bizim. Sony bizden izinsiz aldı, kullandı diye dava etmiş. Dava bugüne kadar sürmüş. Sonunda Sony'nin patent ihlali yapmadığına karar verilmiş. Sony zaferle ayrılmış mahkemeden, davadan. Ama böyle bir şey varmış, kaynayan kazan varmış, bilmiyormuşuz. Evet, bu haftanın teknoloji gündemi böyleydi. Geçen hafta çok doluydu. Geçen haftaya göre biraz daha durgun. Ama yine de içeriği olan bir gündem. Bu hafta biz çalışmaktan birazcık teknoseyirin içeriğini aksattık, farkındayız. Ama hani boş oturmadık, bir şeyler yaptık. Hani sunulacak, sofraya gelecek kadar daha hazır değiller yaptığımız şeyler. Büyük bir şeyler yaptık. Dolayısıyla şaşırmayın. Evet, bu haftayı boş geçtik, farkındayız. Ama boş geçmedik, çalıştık. Evet, tekrar haftalık gündemde, Teknoseyir'de birlikte olmak üzere diyelim. Hoşça kalın.
İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.